Ayrım 33. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 441. Beyanlarım başlığıyla yazdığım yazı aynen şu şekildeydi. Beyanlarım. Ben Emin Aslan'ı 1985 yılından beri tanırım. Yakın mesai ve ilişki içerisinde oldum. Ağır şartlarda beraber çalıştık. Gerek iş gerekse özel yaşamı, ailesi ve çevresi hakkında yeterli bilgi sahibiyim. Kendisi çocuk saflığında temiz, herkes hakkında olumlu düşünen birisidir. Bence herhangi bir kişiden herhangi bir amaçla gayrimeşru bir menfaat temin etmesi, böyle bir şeyi düşünmesi, hayal etmesi, hesap yapması mümkün değildir. Ancak saf ve temiz duyguları nedeniyle bazı kişiler tarafından aldatılabilir, onların gerçek yüzünü görünceye, gösterilinceye kadar iyi niyetinin neticesi olarak dışarıdan bakılınca uygun olmayan halleri gözükse bile gerçeği gördüğü an en ufak yanlış olan kişilerle ilişkisini keser. Geçmişte bunun birçok örneği olaya şahidim. Kendilerini farklı tanıtan kişilerle iyi niyetle ilişkisi olduğunda bu kişilerin uygun olmayan davranış, iş ilişkisi içerisinde olduğunu söylediğimizde kesinlikle hemen tüm ilişkilerini kesmiştir. Bugün için emniyet teşkilatında beraber çalıştığı hiçbir kimse onun için acaba yapmış olabilir mi düşüncesine sahip değildir. Tahkikatı yapan KOM Daire Başkanı Ahmet Pek bile benimle konuşurken kesinlikle Emin müdürüm bu işte suçsuzdur, onun bu olayda suç işlediğine asla inanmıyorum demektedir. Meslek hayatının büyük kısmı istihbarat hizmetlerinde geçtiğinden ve istihbaratın ajan, muhbir vesaire adlarla adlandırılan yardımcı istihbarat elemanı, haber elemanı olmadan yapılmayacağını çok iyi bildiğinden, geçmişten beri yardımcı istihbarat elemanlarının kazanılması için ve onların sorunlarıyla en fazla mesai sarf eden kişidir. Emniyete bilgi verdiği için veya bilgi vermek için illegal oluşumlar içerisinde yer almasından dolayı hukuki sorunlarla karşı karşıya olan elemanlar için çok uğraşıp gayret gösteren biridir. Bu konuda yüzlerce resmi girişimlerde bulunmuş, riskli evraka imza atmıştır. Birçok meslektaşım tarafından da bilinmektedir ki yıllar önce emniyet makamlarına bilgi verip destek olmuş insanların özel sorunlarıyla halen ciddi olarak ilgilenmekte ve o kişilere destek olmaktadır. Zaman zaman görev değişikliği gibi sebeplerle haber alamadı olan kişilerle, yani ajanlarla, muhbirlerle, irtibatları koptuğunda yeniden bağlantı kurmak gibi sebeplerle geçmişte tanıdığı ve şimdi üst rütbelere gelmiş, beraber çalıştığı görevleri aradığı olaylarına sıkça rastlanır. Halen özel veya kopan irtibatları nedeniyle beni Diyarbakır'dan arayan eski elemanlar olup, ben onların sorunlarıyla ilgili olarak Diyarbakır Emniyet Makamları ile sık sık görüşürüm. Emin Aslan hakkındaki bu tahkikat usulüne uygun yapılmamış, onun dışarıdan bakıldığında suçlu gözükecek kadar ilişki geliştirmesi beklenerek harekete geçilmiştir. Ben uzun yıllar olayların en yoğun olduğu illerde istihbarat ve kaçakçılık hizmetlerinde çalıştım. Bu birimlerin nasıl hareket ettiğini bilirim. Eğer usulüne uygun davranılsaydı. 1. Daha tahkikatın başında dinleme ve izleme yapılmadan Habib Kanat'ın ilişkileri araştırılırken Emin Aslan ile telefon bağlantısı görüldüğünde, ki bu noktada Emin müdürden en ufak şüphe söz konusu değildir ve o tahkikatı yapan herkesin üstü amiri durumunda olduğundan, ilk yapılacak şey ondan Habib Kanat hakkında bilgi alınmalı, hala şüphe varsa bu kişinin uygun olmayan faaliyetler içerisinde olduğu söylenerek ilişkisini kesmesi sağlanmalıydı. Geçmişte ve bugün operasyonlarımızın hedefi olabilecek benzeri insanlarla ilişkisini gördüğümüz ve emin olduğumuz meslektaşlarımızdan öncelikle bu hedefler hakkında bilgi alıp sonra da ilişkileri konusunda uyarırız. Bu sayede hem hedef kişi hakkında bilgi almış hem de yanlış anlamaları önlemiş oluruz. Daha dün benimle irtibatlı olan bir kişinin başka bir ilin operasyonel çalışmalarının hedefi olduğu tarafıma iletildiğinde bilgi almak için müracaat eden meslektaşım benden bu kişi hakkında günlerce toplayamayacağı bilgiyi kısa sürede almış, birçok müphem konu onun açısından aydınlanmıştır. Aynı benzeri davranış burada da gösterilmesi gerekirken yapılmamıştır. Eğer daha başta Emin müdürden şüphelenilmiş ise o zaman da birinci öncelikle bir üst amir olan Emniyet Genel Müdürüne ve tahkikatın asıl sahibi Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek onun hakkında araştırma yapılması ve tahkikatın hedefi haline getirilmesi gerekirdi. Belki de İçişleri Bakanlığı'nca görev bölümü yapılırken farklı dairelere bakması sağlanarak, şimdiki gibi aslarınca görevin gereklerine aykırı olarak bilgi gizlenerek değil, görev sahası dışına çıkarılarak bu tahkikat ve kaçakçılık konularından uzaklaşması sağlanabilirdi. Bu da yapılmamıştır. 2. Her olay o bölgedeki zabıta tarafından araştırılmaktadır. Bu yasal bir zorunluluktur. Emniyet içerisinde ondan fazla tamim vardır. Yanlışlıkları ve çatışmaları önlemek, zaman personel kaynak israfını engellemek amacıyla mutlaka ilgili zabıtayla işbirliği yapılması emredilmiş olmasına rağmen, bu olayda İstanbul Narkotik Polisi 1,5 yıl hiç bilgilendirilmemiş, son anda operasyonun icrası için devreye sokulmuştur. 3. Bugün sanki tahkikat yalnız uyuşturucu kaçakçısına yöneltilmiş, emin müdür hiç hedef değilmiş gibi tahkikat evrakları bütün halinde savcılığa gönderilip, Cumhuriyet Savcısı resen kendiliğinden Emin Aslan hakkında tahkikat yapmış gibi gösterilmek istenmiştir. Eğer böyle olsaydı 1,5 yıldır yapılan tahkikat dosyasında asıl fail olan Hüseyin Rıza Işık ile Habib Kanat'ın bütün ilişkileri, uyuşturucu imalatında kullanılan tüm kimyasalların nereden nasıl temin edildiği, uyuşturucu haplarının yurt dışına nasıl taşındığı gibi birçok husus ortaya çıkarılmış olması gerekirdi. Oysa dışarıya yansıdığı kadarıyla bu konuda tahkikat dosyasında 1,5 yıllık çalışmada olmaması gereken ciddi eksiklikler vardır. Ayrıca 1,5 yıldır yapılan tahkikatta her safhada kendisine haber verilmesi gerekirken hiç haber verilmeyerek hem görev gereği yerine getirilmemiş hem de kendisinin hedef seçildiği ima edilmiştir. Kayseri ilinde bir uyuşturucu imalathanesinde suçüstü yakalanıp bu suçtan mahkum olan Selim Gezer'in yakalandığı operasyon sırasında KOM daire başkanıydım. Anımsadığım kadarıyla operasyona ilk başladığımız günlerde şüphelilerin kimliklerini bilmiyorduk. Bir iki gün sonra Selim ismi ortaya çıktığında narkotik şube bir anda daha önce üzerinde çalışma yapıldığı belli olan Selim Gezer hakkında geniş bilgiler içeren bir dosya getirdi. Şimdi bu bilgilerin eski tarihte bazı bilgi kaynaklarından gelen bilgiler üzerine yapılan çalışmalardan elde edildiği kanaatine varıyorum. Kaçakçılık dairesinde çalışan eski meslektaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla Habib Kanat hakkında 1998'de Suudi Arabistan ve 2001'de Bulgaristan'ın bilgi vermesi üzerine KOM Daire Başkanlığı bu kişi hakkında bu tarihlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden resmi yazıyla tahkikat ve bilgi istemiş ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü resmi cevap vermiştir. Yani bu kişi hakkında emsali ihbarlar hakkında yapılması gereken şeyler yapılmıştır. Başta Almanya, Hollanda ve İngiltere olmak üzere yabancı ülkelerde yüzlerce Türk hakkında istihbari bilgi gelir. KOM Daire Başkanlığı'nın ilgili şubesi bu kişiler hakkında araştırma yapılması için bu bilgileri ilgili illere göndererek tahkikat yapılmasını sağlar. Habib Kanat'tan birden fazla görüşme yapılarak uyuşturucu hap, koptagon imalatı gibi konularda bilgi alınmış, rapor tanzim edilmiş, bu raporlar çalışma sistemine sokulmuştur. Bu durum fiili olarak bu kişinin muhbir olarak kullanıldığını göstermektedir. O kişinin muhbir listesine alınıp alınmaması, KOM dairesinin iç işleyişi ve idari işlerinin yapılışındaki eksikliklerle ilgili bir konudur. Habib Kanat'ın bilgi verme amaçlı gelip gitmeleri sırasında Emin Müdür'le aralarında samimiyet ve insani ilişki gelişmiştir. Tahkikat safhasında bu ilişkilerin suça yorumlandığı kanaatindeyim. Habib Kanat'ın yakalanması sonrası ise tahkikatı yapan görevler önce bu kişiyi daire başkanına sormuş, yeterli bilgi alınamaması üzerine İstanbul Narkotik Şube Müdürü'ne geçmişte bu kişiyle muhbir olarak bilgi alma amaçlı tanzim edilen tutanakları gönderip, bakın buna rağmen eğer suça karıştığına inanıyorsanız hiçbir şey yapmanıza gerek yok, cezasını çeksin. Yok eğer inanmıyorsanız geçmişte muhbir olarak verdiği bilgilere bakarak durumu değerlendirin, savcılığa bilgi verin demiştir. İstanbul Narkotik Şube Müdürü Cengiz Malbeleği'nin beyanı. Bu da yapılması gereken en uygun davranış biçimidir. Eleman gözüken kişi kanunsuz işlerin içinde ise daha önce verdiği bilgilere bakılarak suçlu ise cezasını çeksin denir. Verdiği bilgilere göre amacı devlete yardım ise konu Cumhuriyet Savcılığına aktarılarak hukuki durumunun değerlendirilmesi istenir. Emin Müdür'ün bu davranışı zaten niyetinin ilişkisinin ne olduğunu açık olarak ortaya koymaktadır. Hanefi Avcı, 2 Ekim 2009. İfadem alınırken bu beyanlarımı savcıya verdim, ayrıca soruları üzerine 4 sayfalık ifademi verdim. Bu beyanlarım ve ifadem birlikte dosyada yerini aldı. İfade haricinde genel olarak da biraz sohbet ettik. Savcıya Ahmet Bek ve diğer tahkikatı bilen polis müdürleri ile görüşmelerimi, Emin Bey'in masumiyetini gösteren hususlara aktardım. Benim ifademin ana teması bu tahkikatın kendisinin tahkikatlık olduğuydu. Usulüne uygun davranılmamıştı. Teşkilat teamüllerine ve bilinen usullere uygun değildi. Eğer ciddi bir tahkikat yapılırsa Emin Bey'e yönelik bir komplo hazırlamaktan bu tahkikatı yapanlar yargılanırlardı. Sonra Emin Bey hakkındaki iddiaları teker teker incelemeye başladım. Başta dosyada gizlilik olduğu için dosyadaki her şeyi görmediğimizden aklımızda soru işaretleri vardı. Ardından iddianame yayınlandı ve dosyadaki her şeye vakıf olduk. Dosyadaki bilgileri inceledikçe gariplikleri fark etmeye başladık. Benim Milliyet gazetesinde yayınlanan, daha sonra diğer basın organlarının atıf yaparak yayınladıkları açıklamalarım, beyanların başlıklı dava dosyasına konan yukarıdaki 2,5 sayfalık açıklamalarım ve aynı mahiyetteki ifadem çok açıktı. Emin Bey'e kefilim, ben yaparım o yapmaz diyordum. Olayın komplo olduğunu söyleyip tahkikatı yapanları suçluyordum. Fakat sonra daha iddianame muhataplarına verilmeden savcılıktan sızdığı belli olan çarpıtılmış gazete haberlerinde benim için kefilim dedi ama yaktı şeklinde gerçeğe aykırı sadece toplumu farklı yönlendirmeye yönelik haberler çıkıyordu. Sonra iddianameyi temin edip baktım. Gerçekten de beyanlarım çarptırılmıştı. Bunun üzerine mahkemeye göndermek üzere durumu anlatan bir dilekçe hazırladım. Bazı hukukçular dilekçeye ne gerek var, gidip duruşmada bunları anlatırsın dediler. Yazdığım dilekçe şöyleydi. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na, İstanbul. Sayın Emin Aslan hakkındaki iddianamenin mahkemece kabulü ile birlikte bazı basın yayın organlarında iddianamedeki bazı bölümler yorumlanarak avcı kefil olayım derken yakmış gibi başlıklar altında beyanlarımın aksi yönünde ifade verdiğim ima edilerek yorumlarda bulunulmakta olduğunu gördüm. Emin Aslan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle basında yer alan açıklamam ve sonrasında Cumhuriyet Savcılığına verdiğim bunu doğrulayan ifadem ve bu ifade öncesi hazırlayıp ifade sırasında savcılığa sunduğum 3 sayfalık beyanların başlıklı belge dava dosyasında mevcut olup incelendiğinde görüleceği üzere. Tüm beyanlarım uzun yıllar beraber çalışmış olduğum Emin Aslan'ın masumiyeti, temiz ve dürüst olduğu, asıl olarak tahkikatı yapanların kusurlu olduğu üzerinedir. Yıllarca bu tahkikatı yapan birimlerde yöneticilik yapmış, bu birimlerin çalışma biçimi, kullandıkları yöntemler ve halen çalışanlarını uzun yıllardır tanıyan, genel durumlarını bilen biri olarak yaptığım açıklamalar, maddi temelleri sağlam hayatın tüm gerçekleriyle uyumlu bir açıklamadır. Buna karşı tahkikatı yapanların anlatım ve iddiaları ise hayatın olağan akışına uygun değildir. Benim beyanlarımın ana temasına hiç değinmeden ifade arasında tahkikatı yapanların iyi niyetli olmadıklarına dair gösterdiğim örnek ve anlatımlar tam tersine çevrilerek Emin Aslan'ın aleyhinde kullanıldığını hayretle okudum. Benim ne ifademde ne açıklama veya beyanlarımda bu şekilde bir ifadede bulunmadığım halde iddianamede kendisine güvenilmediği için bu yolların uygulanmadığı cümlesi kullanılmıştır. Sayfa 64 ilk paragraf son cümle. Ben yazılı beyanımda tahkikatı yapanların daha işe başlamadan önce arşiv araştırması yaptıklarında Habib Kanat'ın kom dairesine geçmişte muhbir olarak bilgi verdiği, Habib Kanat'ın Emin Bey'le sık sık görüştüğü bilgisine ulaştıklarını ifade ettim. Böyle bir durumla karşılaştıklarında yapmaları gereken 3 alternatifin olduğunu belirttim. 1- Tahkikatın daha ilk başında olduklarından şüphe duymaları için sebep yoktur. Emin Bey'le görüşüp hem yeni bilgi almaları hem de Habib Kanat hakkında bilgileri vererek uyarmaları. 2- Emniyet Genel Müdürüne bilgi vererek görev yerinin değişimini sağlamaları veya suçsuz olduğuna inanmıyorlar ise 3- Savcıya bilgi verip Emin Aslan hakkında teknik takiple dahil işlem başlatarak operasyonun hedefi yapmaları gerekirdi. Bunları yapmamışlar şeklinde ifade verdim. Fakat iddianamede anlatımlarımın bir kısmını atıp yalnız bir cümlesini koyarak anlatımlarımın tersine manalar çıkarılmıştır. Yine iddianamede benim tahkikatı yapanların eksikliği olarak değindiğim 2005 yılında Kaçakçılık Daire Başkanlığı görevini yaptığım dönemde geçmişe dönük arşiv çalışması yaparak yaklaşık 1975'li yıllardan itibaren yapılan tüm ihbarları, ifadeleri, kayıtları dijital ortama aldırdığımız ve KOM Daire Başkanlığı'nda internetteki arama motorları tarzında bir çalışma ve araştırma imkanı sağladığımız, bunun neticesinde arşiv kayıtlarına girip bir isim verildiğinde o isme dönük yapılan tüm ihbarların ve bilgilerin anında çıkarılabildiği, hakkında uyuşturucuya bulaştığına yönelik ihbar yapılan, çalışma yürütülen her şahsın ihbar ve çalışma sayılarını da gösterir şekilde kayıtların hemen görülebileceği doğrultusundaki ifadeleri bile Habib Kanat hakkında arşive baktıklarında geçmişte verdiği bilgileri, tutulan tutanakları vesaire görebildiklerini anlatmama, bu bilgilere 2005'te erişilebilir hale gelindiğini belirtmeme ve bu imkana Emin Aslan'ın değil, tahkikatı yapan daire başkanlığı personelinin ulaşabildiğini, Habib Kanat'ın geçmişte KOM Daire Başkanlığı'na bilgi verdiğine dair tutanakları görmeleri gerekirken, şahsın muhbir olmadığını söylemelerinin doğru olmayacağını anlatmama rağmen, iddianamede parantez içinde, gerek Emin Aslan gerekse diğer müdürler, Habib Kanat'a yönelik böyle bir araştırma yapma ihtiyacını ya hiç duymamışlar, ya bilgi sahibi olup ciddiye almamışlar, ya da bildikleri halde irtibat ve ilişkilerini arttırarak sürdürmüşlerdir denerek beyanlarımın aksine manalar çıkarılmıştır. Bu bilgisayar programına yalnız KOM Daire Başkanlığı birimlerinde binalarında fiilen çalışanlar erişmekte olup Emin Aslan gibi başka binalarda çalışanların erişimine teknik olarak imkan yoktur. Zaten aleyhte tanık olarak dinlenen Merkez Narkotik Müdürü de ifadesinde Emin Müdür'ün kendisine bakın bakalım neyi var diyerek kişileri sorduğunu söylemektedir. İddianamenin 73. sayfasında parantez içinde aynen şöyle denmektedir. Tanık olarak dinlenen dönemin KOM Daire Başkanı, Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ile dönemin Narkotik Şube Müdürü Gaffur Cem Cehdioğlu, Selim Gezer'e yönelik yapılan operasyonda Habib Kanat'tan aldıkları bilgilerden faydalanmadıklarını beyan etmişlerdir. Bu şahsın kilisle irtibatını azalttığı, bu nedenle kendilerine yeni bilgiler vermediği ifade edilmiştir. Benim böyle bir beyanım yoktur. Habib Kanat'ı önceden hiç duymadım, tanımıyorum. Nasıl bu konuda bu kişinin kilisle irtibatını azalttığı, bu nedenle yeni bilgiler veremediğini söylerim. Yine iddianame sayfa 75'te tanık olarak dinlenen Hanefi Avcı'nın beyanları ve getirilen kayıtlar irdelendiğinde şüphelinin Habib Kanat'a ilişkin yapacağı en ufak bir sorgulamada bile çok net bilgilere ulaşabileceği görülmektedir denmektedir. Yine iddianame sayfa 76'da Habib Kanat'ın bu yönüne ilişkin herhangi bir araştırma ve sorgulama yapılmadığı, en basit bir araştırmada bile kendisi hakkında yapılan ihbarlar öğrenilebilecekken, özellikle Hanefi Avcı'nın ifadesinde beyan edildiği üzere bu yola tevessül edilmediği denmektedir. Halbuki benim arşivi düzenledik dediğim tarih 2005 ve sonrası, Emin Aslan'ın Habib Kanat ile tanışması ise 2001 yıllarıdır. Ayrıca arşive bakma yetki ve imkanı tahkikatı yapanlara ait olup Emin Aslan bu imkana teknik olarak sahip değildir. Yine ben ajan yani muhbir kullanılması ile ilgili olarak usullere uygun olandan başlayıp şartların zorlanması nedeniyle pratikteki riskli kullanımına kadar olan bütün hal ve şekillerini anlatmama, hatta benim de hala irtibatımın olduğu, haberleştiğim, işlerini takip ettiğim muhbirlerin olduğunu ifade etmeme rağmen, ifadem sayfa 2 son paragraf, iddianamede bu anlatımlarımın çoğu atılıp yalnız Emin Aslan hakkında olumsuz manalar çıkartılacak kısımlar bir araya getirilip ifade ve amacıma aykırı yorumlar yapılmıştır. Üç belgede de çok açık, hiçbir tereddüde meydan bırakmayacak şekilde tüm anlatımlarımın Emin Aslan'ın masum olduğunu, bu tahkikatı yapanların usulüne uygun davranmadığını ifade etmiş olmama rağmen, bu birimlerde çalışmış ve herkesi tanıyan biri olarak 24 yıldır tanıdığım Emin Aslan için ben yaparım o yapmaz şeklindeki beyanlarımın bu şekilde yorumlanmasını hayretle karşılıyorum. Bu kadar açık ve net beyanlarımın bu şekilde yansıtılması tarafsızlık ve objektiflik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Sayın Mahkemenin hak ve adalet adına bu durumu dikkate almasını arz ederim. Hanefi Avcı. Bir diğer tuhaf durum da şöyleydi. Emin Bey'in tutuklandığı davaya 2006 yılında Ankara'da başlanmış, 2,5 yıla yakın sürdürülmüş, nihayet Ankara Savcılığı 8 Eylül 2009 tarihinde bu davanın kendi görev sahasında olmadığından asıl yetkili savcılığın CMK 250. maddesiyle yetkili İstanbul Savcılığı olduğuna karar vererek dosyayı 8 Eylül 2009 tarihinde bir polis memuru kurye ile İstanbul'a göndermiş. Normalde posta ile gönderilir. Bundan sonrası çok garip. 8 Eylül 2009 tarihinde en erken saat 12'de yola çıkan 7 klasör ve 9 parça CD eklerinden oluşan ve görevsizlik kararı verilmiş dosya aynı gün İstanbul'a geliyor, kayıt işlemleri yapılıyor. UYAP, Ulusal Yargı Ağı projesi üzerinde çekilen kurada Mehmet Berk isimli savcıya görev çıkıyor. Sayın savcı bir günde, hatta birkaç saatte 7 klasör evrakı okuyor. Bu evraktan daha kapsamlı olan dinlenen telefonların, kiminin bir yıllık, kiminin birkaç aylık görüşme dökümlerini okuyup değerlendiriyor ve suçları tespit ediyor. O kadar ayrıntılı inceliyor ki Ankara savcısının 6 şüpheli gösterdiği dosyada kendisi şüpheli sayısını 20'nin üzerine çıkarıyor ve hiç ismi olmayan Emin Aslan'ı şüpheli yapıyor. Sonra bu konuda talepnamesini yazıp hakimden tüm şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılmasını, suç konusu eşyalara el konulmasını, yakalanmalarını, suç unsuru olursa el konulmasını kapsayan bir karar çıkarttırıyor. Ardından bu kararı ve tahkikatla ilgili polisin yapacağı hususları kapsayan birkaç sayfalık talimatlarını İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazıyor ve İstanbul Emniyeti aynı gün yer tespiti, keşif vesaire yapıyor ve 9 Eylül 2010 tarihinde operasyon yaparak kişileri yakalıyor. Tarihlere dikkat edelim. 8 Eylül'de Ankara savcısının karar verip İstanbul'a gönderdiği bu kadar büyük ve kapsamlı bir dosya aynı akşam İstanbul'da inceleniyor ve mahkeme kararları bile alınıyor. Bunun gerçekleşmesi fiilen mümkün değil. Hiç kimse, hatta 5 savcı bile aynı anda çalışsa bunu yapamaz. Çünkü bunun için zaman yok. Bu karara fiili olarak ancak 1-2 saatlik bir incelemeyle varılmış. Eğer Ankara savcısının yazdıkları ile sınırlı kalınmış olunsa ona uydu denebilirdi. Ama dava bu kadar genişletildiğine göre dosyanın en az birkaç kere okunması gerekirdi. Buna da fiilen zaman yoktu. Maalesef tüm belgeler bu gerçekleri ortaya koyuyor. Bir savcı bir günde değil, bir haftada, hatta bir aydan önce bu dosyayı okuyup, kayıtları dinleyip, dosya hakkında karara varamaz. Dünyanın en hızlı okuyup dinleyen kişisi bile bu kadar kısa zamanda, hatta bir haftada bu dosyanın yarısını bile okuyamaz. Bizim savcı bu sürede böyle kapsamlı bir dosyayı nasıl okumuştu? Fiiliyatın böyle olduğu işte belgelerle bu kadar kesin. Ankara Cumhuriyet Savcısının 8 Eylül 2009 tarihli görevsizlik kararı. TC Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CMK 250. maddesiyle görevli ve yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği. Soruşturma No. 2008/768, Karar No. 2009/48. Yetkisizlik kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, CMK 250. maddesiyle görevli ve yetkili. Davacı K.H. Şüpheliler: 1. Hüseyin Rıza Işık, Adnan ve Necibeoğlu, 11.6.1959 doğumlu, Diyarbakır DC, Çarmike 1 nüfusuna kayıtlı. 2. Mehmet Naci Altaç, açık kimlik ve adresi tespit edilemedi. 3. Settar Gürlek, açık kimlik ve adresi tespit edilemedi. 4. Habib Kanat, açık kimlik ve adresi tespit edilemedi. 5. Açık kimliği belirlenemeyen diğer şüpheliler. Suç: suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve bu örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu, uyarıcı madde, imal ve ticaretini yapma. Suç tarihi 21.12.2008 ve sonrası. Soruşturma evrakı incelendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 21.12.2008 tarihli yazısı ile müdürlükte kurulu şube nöbetçi telefonunu Kilis ilinden arayan bir erkek şahsın İstanbul Tuzla'da muhtemelen bir devri fabrikasında Aydın ve Hıdır isimli şahıslar tarafından uyuşturucu hap üretildiği, hapların başka bir depoya nakledileceği, değişik yollarla İstanbul ilinden Suriye'ye sevk edileceği ihbarında bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında elde edilen tüm teknik delillerden şüpheli Hüseyin Rıza Işık tarafından yönetilen suç örgütünün İstanbul ilinde muhtelif adreslerdeki imalathanelerde sentetik uyuşturucu madde imal ettiğinin belirlendiği. söz konusu suç örgütüne ve şüphelilere yönelik teknik takip işlemlerinin ve diğer soruşturma işlemlerinin bu haliyle faaliyet yerlerinin İstanbul adli hudutlarında bulunması nedeniyle CMK 250. maddesiyle yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilliğinizce yürütülmesinde hukuki yarar ve zorunluluk bulunduğu anlaşıldığından. CMK 12 ve devamı maddeleri gereğince Cumhuriyet Başsavcı vekilliğimizin yetkisizliğine, soruşturma evrakı ve adli emanetin 2009 Taksim 90, 99, 103, 125, 156, 165, 181, 184 ve 193 sırasında kayıtlı emanet eşyalarının CMK 250 madde ile görevli ve yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 8-9-2009 Cemil Tuğtekin, Ankara Cumhuriyet Savcısı. Ek 1, 7 klasör soruşturma evrakı ve CD'lerin bulunduğu zarf. Ek 2, 9 adet emanet eşyaları. Burada açıkça görüldüğü üzere şüpheli sayısı 6, Emin Bey'in ismi yok ve 7 klasör ve çoğu ses kayıtlarını içeren CD olmak üzere 9 adet eşya ekli. Tarihi de 8 Eylül 2010. Asıl dosya çok daha karmaşık. İstanbul Savcısı Mehmet Berk tarafından tanzim edilen iddianamenin başlangıç kısmı 9 Eylül 2009 tarihindeki yakalamayı gösteren kısım. TC İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CMK 250. maddesi ile görevli. Soruşturma No 2009 Taksim 1831 tutuklu. Esas No 2010 Taksim 43 yakalamalı. İddianame No 2010 Taksim 33. İddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Davacı K.H. Şüpheliler 1. Habib Kanat, Mustafa ve Emeloğlu 1-1-1957 doğumlu Kilis Merkez Büyük Kütah nüfusuna kayıtlı Nihat Kızıltan Sokak Gazanfer Bilge Sitesi No 5 B Blok Daire 17 Erenköy İstanbul adresinde oturur. Atılı suçtan Tekirdağ Birnoğlu F tipi cezaevinde tutuklu. Müdafii, Avukat Yüksel Bulut, Avukat Turgay Özdoğan, Avukat Doğukan Özdoğan, Avukat Uğur Arif, İstanbul Barosu. Gözaltı tarihi, 09.09.2009, 4 gün. Tutuklama tarihi, 13.09.2009. Sevk maddesi, TCK 188'e 1.5, 220'ye 1.5, 282'ye 1.3, 53, 54, 55, 58 ve 63. maddeleri. Görevlerim esnasında ve hala bulunduğum ilde bu dosyanın onda biri ağırlığındaki dosyaları operasyona dönüştürmeden en az bir hafta evvel savcıya tevdi ettiririm. Üstelik bu savcılar davayı uzun süredir izleyen, talimat veren, dinleme izleme kararlarını alan savcılar olur. Yine de onlar bile dosyaya tam hakim olmak için birkaç gün okuyup inceler, sonra talepnamesini yazıp hakim kararını alır, ardından talimatlarını emniyetin ilgili şubesine yazarlar. En basitinde bile bir haftadan önce operasyon başlayamazken bu kadar karışık kapsamlı bir dosyaya bir günde kimsenin incelemesi ve akabinde bununla ilgili bir operasyonun gerçekleştirilmesi mümkün değil. Peki böyle bir şey nasıl olabilir? Denebilir ki savcılar emniyetin getirdikleri belge ve kayıtları incelemeden polise güvendikleri için onların yazdıklarını doğru kabul edip hemen kararlarını yazıyorlar. Fakat dikkat edilirse burada iki hususla bu duruma uymaz. Birincisi bu tahkikatı Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü KOM dairesi yapmış gözüküyor. Dosya İstanbul'da değil. İstanbul polisi konuyu bilmiyor. Bu durum o günlerde göreve yeni atanmış olan Narkotik Şube Müdürü Cengiz Malbeli'yi ve 1-2 ay önce şube müdürü olan Bülent Köksal'ın aynı dosyadaki ifadeleriyle sabit. Ayrıca bu tahkikattaki tüm gizli izleme, takip vesaire işlemlerini adli polis olan KOM dairesi değil, İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yaptığı anlaşılmaktadır. İkinci önemli konu ise Ankara savcısı zanlıları belirleyip görevsizlik kararı verdiği dosyayı İstanbul'a gönderdi. Bu dosyada Emin Arslan'ın adı yoktu. Hatta Ankara savcısı dosyayı inceleme tutanağı tutarak dosya içeriği hakkındaki bilgileri özetlerken Habib Kanat ile bazı emniyet mensuplarının görüşme ve ilişkilerinin var olmasına rağmen mahiyeti ve kapsamının anlaşılamadığını belirtirken İstanbul savcısının 2,5 yıldır dosyayı inceleyen Ankara savcısının tespitleri hilafına dosyaya Emin Bey'i dahil etmesinin makul izahı yoktur. 33. ayrımın sonu. Sayfa 453.